Ayrımont, Gard cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque, sayfa 123. Bombardıman, mermi, mayın, zehirli gaz, tank, makineli tüfek, el bombası. Bir sürü kuru laf. Gene de dünyanın bütün dehşeti bu sözcüklerin içinde gizli. Yüzlerimiz kan ve çamur içinde, aklımız başımızdan gitmiş, yorgunluktan bitik durumdayız. Saldırı başladığı zaman birçoklarını uyandırıp dışarı çıkarmak için yumruklamak zorunda kalıyoruz. Gözlerimizin içi cayır cayır yanıyor, ellerimiz, dizlerimiz paramparça, dirseklerimiz yüzülmüş kanıyor. Kaç zaman oldu? Haftalar, aylar, yıllar mı? Yoo, yalnızca günler. Zamanın geçişini ölenlerin renksiz yüzlerinden okuyoruz. Fırsat buldukça yemek tıkınıyoruz, koşuyoruz, bomba atıyoruz, kurşun sıkıyoruz, vuruyor, öldürüyoruz. Sonra uzanıp kalıyoruz. Yorgun ve bitkiniz. Hiçbir dayanağımız yok. Yalnızca bizden daha zayıf, bizden daha bitkin ve çaresiz kişilerin varlığını bilmektir bize güç veren. Bu zavallılar dehşetten büyümüş gözleriyle bize, sayısız ölümlerden kurtulmuş birer tanrı gözüyle bakıyorlar. Birkaç saatlik dinlenme döneminde onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Şu zikzak şeyi görüyorsunuz ya, havan topudur işte, yere yatın, üstünüzden geçip gider. Ama tam üzerinize düşecek gibiyse tabanları yağlayıp kaçın, havan topundan kaçılabilir. Kulaklarını açıyoruz bu çocukların. Küçük çapta mermilerin çıkardığı o zor duyulur, hain ıslıkları ayırt etmesini öğretiyoruz. Genel yaygara içinde bunların böcek vızıltısı gibi seslerini seçmek çok önemlidir. Bu küçük mermilerin geldikleri ta uzaktan duyulan büyük toplardan çok daha tehlikeli olduklarını onlara anlatıyoruz. Uçaklardan korunmak, saldırı sırasında düşman arasında kalınca ölü numarası yapmak, el bombalarını yere değmelerinden tam yarım saniye önce patlamak üzere ayarlamak, hemen ateş alan mermileri görünce yıldırım hızıyla bir delik bulup sokulmak, bir avuç bombayla bütün bir siperi temizlemek, zehirli gaz bombalarının sesini tanımak, bütün bunları ve ölümden korunmanın tüm hilelerini öğrettik onlara. Uslu uslu bizi dinlediler, hepsini ezberlediler. Ama saldırı başlar başlamaz heyecanlarından gene en yapılmayacak şeyleri yaptılar. Hail Vestus sırtından yara almış koca bir yara. Nefes aldığı zaman ciğerinin körüklenmesi yaranın ağzından görülüyor. Elden gelen bir şey yok. Sesimi çıkarmadan elini tutup sıktım. İşim bitti artık Paul diye inledi. Acısından bağırmamak için kendi kolunu ısırıyor. Kafa tasları yarılmış olduğu halde hala yaşayan, iki bacakları kesilmiş olduğu halde koşan, gövdelerinin kütüğü üzerinde çabalayarak kendilerini mermi çukurlarına atan askerler görüyoruz. Bir onbaşı dizi paramparça olduğu halde ellerinin üzerinde sürüne sürüne bir kilometrelik yol almış. Bir başkası deşilen bağırsaklarını eliyle karnına bastırarak hastaneye kadar yürümüş. Bir üçüncüsü kan kaybından ölmemek için kolunun kesilen şah damarlarını tam iki saat dişlerinin arasında tutmuş. Güneş batıyor, akşam oluyor, mermiler vınlayıp duruyor, dünyanın sonu sanki. Ama bizim altımızdaki şu bir karış çırpıntılı toprak hala yerli yerinde ve hala bizim elimizde. Düşmana 100-150 metreden çok yer vermiş değiliz. Ama bu yerin her karışında bir ölü yatıyor. Nöbet değişti, cephe gerisine dönüyoruz. Kamyon tekerlekleri altımızda dönüyor. Durmuş, kös kös bakınıyoruz. ''Dikkat, tel!'' bağırışını duyduğumuz zaman diz kırıyor, sonra doğruluyoruz. Geldiğimiz zaman mevsim yazdı, ağaçlar yemyeşildi. Oysa artık sonbahar olmuş. Boz renkli, nemli bir akşam içinde ilerliyoruz. Kamyonlar durdu, aşağı indik. İki yanda bir takım karaltılar sıralanmış, tugayların, bölüklerin numaralarını okuyor. Her numara okunuşta küçük bir kafile ötekilerinden ayrılıyor. Bir avuç asker, benizler soluk, üst baş kirpas içinde. Korkunç ve acınacak durumda bir avuç küçücük asker. İşte bizim bölüğün numarası okundu. Evet, bizim bölük komutanı bu. O da yara almış. Kolunun biri askıda duruyor. Onun yanına gidiyoruz. Karanlıkta Kat'la Albert Kropp'u tanıdım. Yan yana durduk. Birbirimize yaslanıyor ve bakışıyoruz. Bizim bölüğün numarası tekrar tekrar okunuyor. Kıyamete değin okusa boş. Sesini hastanelere ve cephedeki mermi oyuklarına duyuramaz ki.
İkinci bölük bu tarafa.
Sonra daha yumuşak. İkinci bölük bu kadar mı? Bir an susuyor, sonra boğuk sesle Bu kadarcık mı?
Sonra emrediyor. Sağdan say. Kurşuni bir şafak sökmekte. Cepheye geldiğimiz zaman mevsim henüz yazdı ve tam 150 kişiydik. Şimdi ayazdan donuyoruz. Yapraklar hışır hışır. Seslerimiz yorgun argın yükseliyor. 1, 2, 3, 4 ve sayım 32'de sona eriyor. Uzun bir sessizlik. Sonra bölük komutanı soruyor. Başka var mı? Bekliyor, sonra yavaşça. Takımlar halinde marş! Sesi titremeye başlıyor ancak ikinci bölük diyebiliyor güçlükle. İkinci bölük, rahat yürüyün.
Bir sıra, kısacık bir sıra asker ayaklarını sürüye sürüye şafağın sislerine karışıyor. 32 kişi.
Yedinci bölüm. Bu kez bizi her zamankinden daha geriye bir kampa gönderdiler. Yeniden örgütlenmemiz için 100'den fazla adam gerekiyor bize. Bu arada tembellik edip duruyoruz. Geldikten birkaç gün sonra Himmelstoss yanımıza yanaştı. Cephede geçirdiği günlerden sonra eski fiyakası hiç kalmamış. Bizimle dost olmak istiyordu. Ben bu işe razıyım. Himmelstoss'un o saldırıda yaralanan Heil Vestus'u kendi başına sipere taşıdığına tanık oldum. Hem sonra adam o derece değişti ki paramız bitince bize kantinden öte biri bile ısmarlıyor. Yalnızca Caden hala kuşkuluydu, kendini geri tutuyordu. Bununla birlikte Himmelstoss onu da yumuşatmasını bildi. Aşçıbaşı izine gidince Himmelstoss onun yerine aldı. Bize hemen 1 kilo şeker, Caden'e de ayrıca 250 gram tereyağı verdi. Bu kadarla da kalmadı. Bizi 2-3 gün için mutfak işine ayırttı. Bir yandan patates ve şalgam soyarken öte yandan da Himmelstoss sayesinde subay kumanyasıyla besleniyoruz. İşte böylece şu sırada askerlerin en çok sevdikleri iki şeyimiz var. İyi besin ve dinlenme fırsatı. Bir bakıma ne kadar az bu. 2 yıl önce bu kadarcık şeyle yetineceğimizi bilsek, kendi kendimizi nasıl hor görürdük. Gel gelelim, şimdi hayatımızdan hoşnutuz. Her şey bir alışmaya bakıyor, cephe hayatı bile. Birçok şeyleri çabucak unutabilmemiz de bir alışma meselesi. Dün ateş altındaydık, bugün ise soytarılık edip aylak aylak dolaşıyoruz. Yarın gene siperlere gidebiliriz. Aslında hiçbir şeyi unutmuş değiliz. Ama cephedeki günler bir kez geçtikten sonra taş gibi içimize çöküp duruyor. O derece korkunç bir dönem ki bu. Hemen ele alıp düşünmemizin, konuşmamızın yolu yok. Böyle yapmasaydık çoktan mahvolmuştuk. Şu kadarını öğrendiğimi öte yana çevirdiği sürece en müthiş şeylere bile dayanabilir. Oysa bu şeyleri sıcağı sıcağına düşünmeye kalkışırsa dayanamaz, ölür. Cephedeyken biricik kurtuluş çaresini nasıl birer vahşi hayvan olmakla buluyorsak, dinlenme dönemlerimizde de alaycı birer soytarı olup çıkıyoruz. Salt bir gereksinme problemi bu, elimizden başka bir şey gelmiyor. Her ne pahasına olursa olsun yaşamak istiyoruz. Onun için barış zamanında insana yaraşsa dahi, burada yeri olmayan, hurda, işe yaramayan bir sürü duygu ve düşünceyi kendimize yük edemeyiz. Kemmerich öldü. Heil Vestus da ölecek. Kıyamet gününde House Kramer'in gövdesini gene bir araya getirmek isterlerse Tanrı kolaylık versin. Bir bomba Hans'ın tam üstüne isabet etti. Mayer'in bacakları artık yok. Meyer öldü, Max öldü, Bayer öldü, Hammerling öldü. 100'den fazla da yaralı var. Kim bilir nerelerde yatıyorlar. Korkunç bir iş bu ama ne yapalım, biz yaşıyoruz. Ötekileri kurtarabilmek elimizde olsaydı onlara ne derece içimiz yandığı anlaşılırdı. Kendi ölümümüzü bile göze alıp onları kurtarmaya çalışırdık. Çünkü fedakar olmasına bal gibi fedakarız. Korkudan pek haberimiz yok. Ölümle yüz yüze gelince dehşet duyuyoruz ama o başka, o maddesel bir şey. Ama ölenler öldü. Onlara yardım etmemizin yolu yok ki. Huzura kavuştu onlar. Bizi nasıl bir sonucun beklediğini ise kim bilebilir? İyisi mi rahatımıza bakar, bol bol uyuruz, tıkınabildiğimizce tıkınırız, bulduğumuz kadar içki içip sigara tüttürürüz ki saatler boşuna geçmesin. Hayat öyle kısacık ki. Cepheye arkamızı döner dönmez cephenin kabusu da ruhumuzun karanlık bir köşesine gömülüp kalıyor. Cephe üstüne acı, kaba şakalar yapıyoruz ve bu bizi delirmekten koruyor. Her şeye bu gözle baktığımız sürece bunlara dayanabiliriz. Ama aslında unutmuş değiliz. Savaş haberlerini verirken askerlerin moralinin yerinde olduğunu, daha cepheden doğru dürüst uzaklaşmadan eğlenceler düzenlediklerini söyler dururlar. Bunların hepsi zırvadan ibarettir. Moralimiz yerinde olduğu için eğlenip durduğumuz sanılmasın. Mahvolup gitmemek için moralimizi güçlendirmek zorunda olduğumuzdan kendi kendimizi neşeli olmaya zorluyoruz. Yoksa bir an bile dayanamazdık. Zaten şakalarımız, neşemiz aylar geçtikçe daha acılaşıyor. Şu kadarını biliyorum ki şimdi savaş sırasında taş gibi içimize gömülen bu anılar savaştan sonra yeni baştan uyanıp canlanacak. Hayat ve ölüm hesaplaşması asıl o zaman başlayacak. Burada geçirdiğimiz günler, haftalar, yıllar hep geri gelecek. Ölmüş kardeşlerimiz yeniden dirilip bize katılacak. Düşüncelerimiz durulaşacak. O zaman amaçlarımız olacak. Ve cephedeki yıllar arkamızda, ölmüş kardeşlerimiz yanı başımızda yeniden yürüyeceğiz. Ama kimin üstüne? Kimin üstüne? Bir süre önce bu yörede ordunun bir tiyatrosu varmış. Tahtalardan biri üzerinde hala oyunların renkli afişleri yapışmış duruyor. Krop'la ben gözlerimiz fal taşı gibi açılmış bakıyoruz. Böyle şeylerin hala var olduğuna inanmak öyle güç ki. İncecik yazlık bir elbise giymiş, kırmızı rugan kemerli bir genç kız. Bir elini bir parmaklığa dayamış, öbür elinde hasır şapka tutuyor. Ayaklarında uzun topuklu, tokalı, güzel, bembeyaz papuçlar. Arkasında masmavi bir göl sanki gülümsüyor. Göl kıyısında beyaz atlar otluyor, yanda da al bir at var. Resimdeki kız olağanüstü güzel. İncecik bir burnu, kırmızı dudakları ve biçimli bacakları var. İyice bakımlı ve temiz. Günde iki kez yıkanıyor olmalı. Tırnaklarının altında da hiçbir kir izi olmadığı belli. Olsa olsa kumsaldan biraz kum kaçmıştır, o kadar. Kızın yanındaysa beyaz pantolonlu, mavi ceketli, gemici kasketli bir genç adam var. Ama o bizi kız kadar ilgilendirmiyor. Afişteki bu kız bizim için bir harika. Yeryüzünde böyle şeyler olduğunu öylesine unutmuşuz ki şimdi bile gözlerimize inanmak istemiyoruz. Böyle bir şey görmeyeli yıllar oluyor. Bu çeşit güzelliklerin, sevinç ve mutlulukların ne demek olduğunu unutmuşuz. Barışın resmi bu. Barışta her şey böyleydi. Resmin karşısında heyecan içindeyiz. Şu incecik papuçlara bakın hele diyorum. Ayağında bu papuçlarla uzun yürüyüş yapamaz herhalde. Sonra kendi kendimden utanıyorum. Böyle bir resmin karşısında bile yürüyüş düşünmek gülünç değil mi? Krop kaç yaşında acaba diye merak ediyor. Ben olsa olsa 22 yaşındadır diye kafadan atıyorum. O zaman bizden büyük olur. Bence 17'sinden büyük değildir. Zevkten tüylerimiz diken diken oluyor. Tam bize göre Albert, ne dersin? Bana hak verdiğini belli ederek başını salladı sonra. Evde benim de öyle beyaz pantolonum var dedi. Beyaz pantolon, böyle bir kız. Ve birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Burada ise iki kat partal lekeli, kirli üniformadan başka bir şeyimiz yok. Nasıl rekabete kalkışabiliriz? Böylece afişteki kıza dokunmamaya çalışarak beyaz pantolonlu genç adamın resmini koparıyoruz. İçimize değsin. Sonra Krop, bari gidip bit ayıklayalım diyor. Ben bu işin pek heveslisi değilim. Bir kez bit ayıklamak insanın giysilerini berbat ediyor. Sonra birkaç saatte nasılsa gene bit içinde kalıyoruz. Bununla birlikte kızın resmine bir kez daha baktıktan sonra bit ayıklamaya razı oluyorum. Hatta daha bile ileri gidiyorum. Hem bakalım temiz birer gömlek bulabilir miyiz? Albert, çorap bulabilirsek daha iyi olur diyor, haklı. Evet, çorap da iyi olur, gidip biraz keşfe çıkalım. Tam o sırada Leir ile Jaden de geldiler. Afişe bir göz attılar ve hemen açık saçık konuşmaya başladılar. Bizim sınıfta bir kadınla cinsel münasebette bulunan ilk çocuk Leir olmuştu. Sonradan gelip pek heyecanlı bilgiler de vermişti. Şimdi afişin kendince zevkini çıkarmaya başladı. Jaden de ondan geri kalmadı. Bunun bizi sıkıp üzdüğünü ileri süremem. Açık saçık konuşmayan adam asker değildir. Ama şu anda açık saçık sözler bizi sarmıyor. Usulca oradan ayrılıyoruz ve lüks bir erkek terzisine gidermişçesine bitlenme odasına doğru yürüyoruz. Bize ayrılan evler kanal yanında. Kanalın öbür kıyısında çevresi kavak ağaçlı havuzlar var. Kanalın öbür kıyısında kadınlar da var. Bizim kıyımızdaki evler boşaltılmış, karşıdakilerde tek tük oturanlara rastlanıyor. Bir akşam üzeri kanalda yüzmeye gittik. Karşı kıyıda üç genç kadın dolaşıyorlardı. Ağır ağır yürüyorlardı. Bizi görünce başlarını filan çevirmediler. Oysa çıplak yüzüyorduk. Layer onlara doğru seslendi. Gülerek durdular ve bize baktılar. Kırık dökük Fransızcamızla onlara laf atıp duruyoruz. Aklımıza ne gelirse karma karışık söylüyoruz. Mesele onların uzaklaşmasına engel olmak. Kadınlar gerçi öyle ahım şahım şeyler değil ama burada böylesine bile bin kere şükür. İçlerinden biri dal gibi bir esmer. Güldüğü zaman dişleri pırıl pırıl görünüyor. Hafif çabuk hareketleri var. Bol etekleri bacaklarının etrafında savruluyor. Suyun soğuk olmasına rağmen neşeli oyunlar yapmaya başladık. Onları oyalamak için elimizden geleni yapıyor. Hatta Fransızca nükteler bile savurmaya çalışıyoruz. Kadınlar anlamadığımız cevaplar veriyorlar. Gülüyoruz ve yakına gelsinler diye işaretler yapıyoruz. Hepimizin kurnası Caden. Sudan çıktığı gibi içeri koştu. Elinde bir asker tayınıyla geldi, kadınlara gösterdi. Bu çok ilginç sonuçlar verdi. Kadınlar peki der gibi baş sallıyor ve bizi kendi taraflarına çağırıyorlar. Ama o kadarına cesaretimiz yok. Öyle ya, karşı yana geçmek yasak. Bütün köprü başlarında nöbetçiler var. İzinsiz geçilemiyor. Böylece onların bizden yana geçmelerini işaret ediyoruz. Ama olmaz gibilerden başlarını sallıyor ve köprüyü gösteriyorlar. Demek onların da karşıya geçmesi yasak. Döndüler, kıyı boyunca ağır ağır yürüyorlar. Biz de onların yanı sıra yürüyoruz. Biraz sonra bir sokağa saptılar ve ileride bahçe içinde duran bir evi gösterdiler. Layer onlara bu evde oturup oturmadıklarını soruyor. Gülerek elbette diyorlar. Onların eviymiş. Arkalarından bağırarak nöbetçileri atlatarak bir gece ziyaretlerine geleceğimizi söylüyoruz. Bu gece diyoruz. Ellerini kaldırıp kilitliyorlar, yanaklarını ellerine yaslıyor ve gözlerini yumuyorlar. Demek istediğimizi anladılar. İnce yapılı esmer dans eder gibi yapıyor, sarışın olanı ekmek, iyi diye gülüyor. Ekmek getireceğimize heyecanla söz veriyoruz. Gözlerimizi devirip ellerimizle işaretler yaparak başka nefis şeyler de getireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Layer sosis tarif edeceğim derken neredeyse boğuluyordu. O anda kadınlara koskoca bir yiyecek deposunu bile vaat etmeye hazırız. Kadınlar sık sık arkalarına dönüp bakarak yollarına gittiler. Biz de bizim kıyıya çıkıp ayakta durduk ve acaba gösterdikleri eve girecekler mi diye baktık. Yalan söylemiş de olabilirlerdi ama o eve girdiler. Biz de yüzerek kışlaya döndük. İzinsiz köprüyü geçmenin yolu olmadığına göre geceliğin yüzerek gideceğiz artık. Çok heyecanlıyız. Biraz içki filan içmeden olmayacak. Kantine gittik. Burada punça benzer bir şeyle biraz atıyorlar. Bir yandan punç içerken öbür yandan birbirimize uydurma çapkınlık hikayeleri anlatıyoruz. Ve hepimiz birbirimizin uydurmalarına sevinçle inanıyoruz. Bir yandan da herkesinkinden daha yaman bir hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Sinirliyiz, durmadan sigara içiyoruz. Sonunda Krop biraz da sigara götürelim bari diyor. Bunun üzerine sigaraları kadınlara götürmek için kasketlerimizin içine saklıyoruz. Gökyüzü elma kabuğu gibi soluk yeşil renk aldı. Dört kişiyiz ama kadınlar üç olduğuna göre ancak üçümüz gidebiliriz. Caden'i atlatmak gerek. Onun için zavallıya durmadan birayla punç ısmarlıyoruz. Sallanmaya başladı. Karanlık basınca kantinden çıkıp evimize döndük. Caden'i de ortamıza aldık. Keyfimiz yerinde, serüven isteğiyle doluyuz. O ufak tefek ince esmer benim olacak. Kura çekerek karar verdik. Caden saman torbasından yapılma yatağının üzerine kendini attığı gibi horuldamaya başladı. Bir aralık uyandı ve öyle kurnaz bir gülüşle yüzümüze baktı ki telaşlandık. Numara yapıyor, ısmarladığımız içkiler boşa gitti diye ayıflandık. Ama gene yattı ve uyudu. Birer somun ekmek alıp gazeteye sardık. Sigaralarla birlikte daha o akşam verdikleri nefis ciğerli sosislerden de paket ettik. Armağanlarımıza diyecek yok doğrusu. Bunları dikkatle çizmelerimizin içine yerleştirdik. Karşı kıyıdaki cam ve tellerden ayaklarımızı korumak için çizmelerimizi almak zorundayız. Yüze yüze gideceğimize göre başka giysi alamayız ama zararı yok. Nasılsa ortalık çok karanlık ve gideceğimiz yer de yakın. Elde çizme yola düzüldük. Hemen suya daldık ve sırt üstü yüzmeye başladık. Bir elimizle de içi dolu çizmelerimizi havaya kaldırdık. Karşı kıyıya varınca usulcacık sudan çıktık. Çizmelerimizin içindeki yiyecekleri çıkardık, çizmeleri giydik. Paketlerimizi kolumuzun altına koyduk ve böylece sırılsıklan ve çırılçıplak başladık koşmaya. Evi hemencecik bulduk, bahçesinde ağaçlar var. Leyer'in ayağı köklerden birine takıldı. Düşünce dirseği sıyrıldı. Ama neşeyle aldırma diyor. Pencerelerin panjurları kapalı, evin çevresine dönüp panjur aralıklarından içeri bakmaya çalışıyoruz. Sonra sabırsızlanmaya başladık derken Krop şöyle bir durdu. Ya içeride yanlarında bir binbaşı filan varsa ne yaparız? Leyer sırıtıyor, tüyeriz. Binbaşı da bölük numaramızı buradan okur ve eliyle arkasına vuruyor. Avlu kapısı açık, çizmelerimizi adam akıllı gürültü çıkarıyor. Evin sokak kapısı aralandı, dışarıya ince bir ışık sızdı ve bir kadının korkuyla bağırdığı duyuldu. ''Şşşt, kamerad monami! Dipnot arkadaşım, dostum.'' diyerek kimliğimizi ispatlamak ister gibi ellerimizdeki paketleri gösterdik. Öteki iki kadın da geldiler, kapı biraz daha açıldı. Işık üzerimize vurunca bizi tanıdılar ve bu halimiz karşısında kahkahaları koyverdiler. Eşikte durmuş, yandan yana sallanarak gülüyorlar. Davranışları ne uyumlu. ''Un moment.'' bir dakika diyerek içeri giriyor, sonra bize birkaç parça giyecek veriyorlar. Bunlara sevinçle sarındık, sonra içeri girdik. Odayı küçük bir lamba aydınlatma, içerisi sıcak ve hafif esans kokuyor. Paketlerimizi açıp içindekileri kadınlara verdik, gözleri parladı, aç oldukları belli. Sonra hepimizin üzerine bir sıkılganlık geldi. Leyer yemek yer gibi işaretler yaptı, bunun üzerine kadınlar gene canlandılar ve gidip tabak çatal getirerek iştahla yemeye başladılar. Sosisin her lokmasını yemeden önce kaldırıp hayranlıkla seyrediyorlar ve bizim de koltuklarımız kabarıyor. Kadınların konuşması başımızı döndürüyor biraz. Söylediklerinin pek azını anlıyoruz ama severek dinliyoruz. Çünkü sözlerinin dostça bir sedası var. Gözlerine son derece genç göründüğümüz belli. O ufak tefek ince esmer benim saçlarımı okşuyor ve bütün Fransız kadınlarının söylediği sözleri mırıldanıyor. La guerre, grand marqueur, pauvre garçon. Kolunu sımsıkı tutmuşum, dudaklarımı avucunun içine bastırıyorum. Öbür elinin parmaklarıyla yüzümü okşuyor. O anlaşılmaz gözlerine, cildinin yumuşak esmerliğine, kırmızı dudaklarına bakıyorum. Ağzından benim anlamadığım kelimeler dökülüyor. Gözlerini de anlamıyorum. Buraya gelirken umduğumdan daha ötede bir şeyler söyler gibi bu gözler. Yanda başka odalar var. Onlardan birine doğru giderken gözüm Leyer'e ilişti. Bizimki sarışın kadının başını döndürmüş durumda ve bunu kendi de pekala biliyor. Bana gelince uzaklıklar, mahmurluklar ve bir tuhaf ihtiras içinde kaybolmuşum. Kendimi bu ihtirasa inançla bırakıyorum. Arzularım özlemle mutsuzluktan meydana gelmiş bir tuhaf birleşim halinde. Başım dönüyor. Nereye tutunacağımı bilemiyorum. Bir çizmelerimiz vardı, onları da kapıda bıraktık. Yerine terlik verdiler. Şu anda askerliğin verdiği güvenden başka hiçbir şey yok bende. Ne tüfeğim, ne palaskam, ceketim, ne de kasketim. Kendimi bilinmezliğe bırakıverdim. Ne olursa olsun her şeye rağmen biraz korkuyorum. Esmer kız düşünceli olduğu zaman hafifçe kaşlarını çatıyor ama konuştuğu zaman yüzü hareketsiz kalıyor. Çoğu zaman kelimelerini tamamlamıyor ya da yarıda bırakıveriyor. Bitmemiş kelimelerin sedası üzerimden geçen bir yol gibi, bir kemer, bir kuyruklu yıldız gibi. Hemen hemen hiç bilmediğim bu dilin kelimeleri beni okşayarak bir garip rahatlığa kavuşturuyor. Bu rahatlık içinde odadaki her şey eriyip gidiyor, lambanın loşluğunda silinir gibi oluyor. Sadece kızın yüzü canlı ve açık. 10. ayrımın sonu. Sayfa 138.